efendim. Başkent Birikimleri Programı'nın bu haftaki konuğu 24. dönem MHP Milletvekili Sayın Necati Özensoy. Hoş geldiniz Necati Bey.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. İzninizle ben özgeçmişinizi aktarayım izleyicilerimize. Ondan sonra sohbetimize geçelim
tabii
inşallah. Sayın Necati Özensoy 1961'de Bursa'da doğdu. Kimya mühendisi ve sanayici. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi. Özel sektörde tekstil işletme mühendisi olarak çeşitli kademelerde görev aldı. Daha sonra kendi şirketini kurarak ortağı oldu ve yöneticiliğini yürüttü. Bursa Spor'da altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Sayın Özensoy, 2003-2007 tarihleri arasında MHP Bursa İl Başkanlığı görevinde bulundu. 23. dönem ve 24. dönemde Bursa Milletvekili olarak seçildi ve halen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapıyor. 7 yıldır KİT Komisyonu üyeliği yapan Necati Özensoy, milletvekilliğinin yanı sıra şu anda MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta. Tekrar hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkür ederim.
Efendim, son ayların, son yılların önemli konusu PKK ve Türkiye'de komünist kalkışma bildiğiniz gibi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu yönde ideolojik mücadelesi rahmetli Türkeş döneminden beri çok iyi biliniyor. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum.
Tabii malum 12 Eylül öncesinde farklı bir kalkışma vardı ülkemizde. Ben de o dönemlerde biraz şeyleri yaşamış bir insanım.
Neredeydiniz 12 Eylül döneminde?
Öncesinde? 12 Eylül öncesinde ben 79'da üniversiteye girdim. 1979'da. 11 Eylül'le 12 Eylül'le bağlayan gecede Ülke Ocakları Genel Merkezi'ndeydim.
Tam. O zaman tam olayların içindeymişsiniz.
Evet. Tabii lise döneminde başladım. İlk Ülke Ocakları adımını 1976 yılında attım. O günden bugüne kadar da Allah'a şükür çizgimizi değiştirmeden bizim orada aldığımız hem terbiye hem dünya görüşü olarak işte ülkücü dünya görüşü bir Türk milliyetçiliği fikrini bize o anlamda iyi bir şekilde anlattılar ki hala bizim hayat felsefemiz olarak yolumuza devam ediyoruz. O gün de farklı bir şekilde bir mücadele vardı. Yine aynı şekilde karşımızda işte Marksist bazı örgütler vardı. Bugün daha sonra işte 12 Eylül'den sonra şekil değiştirerek işte PKK adını alarak bugünlere kadar 1984'te ilk eylemlerini yaptıkları biliyorsunuz.
Evet.
İlk askerimizi şehit ettiler. Ondan sonra o günden bugüne kadar da 30 yıldır da maalesef bu belayla uğraşıyoruz. Şimdi bakın ilginç bir şey anlatayım size. Bizim eski il başkanlarımızdan bir abimiz 1974 yılı Kıbrıs Savaşı yılıydı diyor. Rahmetli Türkeş Yalova'ya gelmiş. Bizim Bursa İl Başkanı olarak da gitmişler oraya. O gün bir konuşma yaptı diyor rahmetli Türkeş. Bu ülkenin en büyük problemi bölücülüktür demiş. İşte etnik bir takım referanslarla bu ülkeyi bölmek için çalışacaklar demiş. O gün de ben demiş ya nereden çıkardı bunu? Ben de işte Karadenizliyim, biraz işte Laz'ız vesaire falan. O gün garibime gitmişti diyor. Ama diyor bugün diyor bu olayları görünce diyor.
Ne demek istediğini
daha iyi anladık diyor. Yani dolayısıyla tabii bu tür örgütler mutlaka bir ideolojik bir altyapılarıyla birlikte geliyorlar. O gün bebek katili işte İmralı'daki Cani Marksist örgütlerin içerisindeydi. 12 Eylül öncesinde de zaten o okurken o örgütlerin içerisinde mücadele eden bir insandı. 12 Eylül'den sonra işte bir şekilde kendisi oralarda bu örgütü kurup bu devletin, bu milletin başına bela oldu. Hala da bela olmaya devam ediyor. 1999 yılında 15 Şubat 1999'da tutuklanarak İmralı'ya konuldu ama belli bir dönemden sonra da maalesef şimdi son günlerde de bu milletin başına farklı bir şekilde bela olmanın yollarında. Biliyorsunuz 99-2002 arasında Türkiye'de terör bitmek üzereydi. Yani terör hareketleri olmuyordu. Askerimiz şehit olmuyordu. Çünkü 99'da bu bölücübaşı bebek katili yakalanmış. Cezaevinde kontrol altında tutuluyordu. Daha sonra terör işte bu Irak tezkeresinden sonra özellikle giderek artan boyutlarda olmaya başladı. Daha sonra bir şekilde işte bu terörle mücadele yerine bir terörle müzakere yolu seçildi. İşte bunun adına çeşitli adlar verildi. İşte barış süreci, analar ağlamasın vesaire. Böyle güzel, süslü, herkesin hoşuna gidebilecek. Elbette Türkiye'de hiç kimse, aklını yitirmemiş hiç kimse anaların ağlamasını, terörün olmasını arzu etmez. Ama bu terör örgütüyle mücadele etmenin yolunun da bunlara bir şekilde taviz vererek, zaten onların hedefledikleri bu ülkeyi bölme yolunda, işte onlara adım olarak önce özerklik, işte sonra federasyon, sonra hatta Büyük Kürdistan hayallerini kurabilecek bir yolu açmak, onları özellikle o bölgede yaşayan, sadece o bölgede değil, Türkiye'nin her yerinde biliyorsunuz, kendini Kürt diye tanımlayan, Kürtçe konuşan insanların tamamını onların insafına bırakmak, onları temsilcisi gibi İmralı'daki o bebek katilini ortaya koymak çok büyük yanlışların başında geliyor zaten. Yani baktığımız zaman bu örgüt mücadele şartlarını, ideolojisini kendilerinde Marksist bir örgüt olarak zaten ifade ediyorlar. Ama oradaki insanların veya kendisini bu şekilde tanımlayan insanların %90'ında muhafazakar insanlar. İslam'a inanan, aynı kıbleye yöneldiğimiz, aynı safta namaz kıldığımız insanlar bunlar.
Evet.
Dolayısıyla şimdi eğer bu örgütün terörü bitirmek adına bu şekilde bir güç vehmederek onu bu şekilde cezaevinde muhatap alıp onunla müzakere edip bu şekilde güçlendirmenin bu terör örgütünü bitirmek değil, terör örgütünü daha da büyütmek gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu örgütün, yani bu terör örgütünün, bu PKK'nın, bu Marksistlerin, Allahsız, kitapsızların bir an önce aslında mücadelenin ve oradaki insanlara da aynı şekilde bela olmaktan kurtarmanın yolu onlarla mücadele etmek. Mücadele etmek sadece tek başına, hani diyorlar işte askeri efendim tedbirlerle bitmez. Elbette bitmez. Sadece öldüre öldüre, yani bu sivrisinek avlamayla nasıl bataklık kurutulmadan sivrisinekle mücadele edilmiyorsa, tek tek sivrisinekleri öldürerek bitiremiyorsanız, bu da aynı şekilde veya dünyada bütün terör örgütlerinin yapıları bir anlamda hedefleri de aynıdır. Terör örgütlerinin hedefi nedir? Önce dikkat çekmektir, sonra kamuoyu oluşturmaktır. Kamuoyunu da ikna etmek yahut işte ikna yolu da nedir? Bıktırmaktır. Yani yeter artık dedirtmektir. Bu ikna yollarında onların propaganda ayakları var. Yani kamuoyu baskı grupları var. İşte silahlı örgütleri var. Bunları yapmak için de finans ayakları var. Yani terör örgütleri bir sac ayağı gibidir. Sac ayağının üzerinde. Şimdi bunların en önemli ayağı olan finans ayağını eğer önce kontrol altında alırsanız, onlara temin ettikleri paraları temin edemez hale getirirseniz, zaten en büyük dayandıkları ayak ortadan kalkmış olur. Şimdi terör örgütü biliyorsunuz, nereden besleniyor? Uyuşturucudan besleniyor.
Evet.
Yani bu insanlığın belası zaten.
Evet.
Yani işte her türlü uyuşturucu, aklınıza gelen her türlü zehir ticareti yapıyor. Gençlerimizi zehirliyorlar. Sadece buradaki gençleri de dünyanın her yerinde biliyorsunuz, internasyonel bir şekilde bu ticaret yapılır. dünyanın her yerine zehir saçıyorlar. Bunların üzerinden kazandıkları parayla bir de buradaki insanlarımızın ölmesine vesile oluyorlar. Huzursuz olmasına vesile oluyorlar. Onun dışında ben sohbette de ifade etmiştim. Terörün finansman kaynaklarının araştırılması ile ilgili bir önerge vermiştim mecliste.
Evet, takip ettik.
Evet, bunun da gündeme alınması ile ilgili bir konuşma yaptık. Diğer gruplar da yaptı. Orada da ifade ettim. Bir de artı sahte ilaç işine de girmişler. Yani bunlar hep tespitli. İşte onun dışında şu anda terör örgütü orada açıkça vergi topluyor. İşte asker alma daireleri oluşturmuşlar.
Varto'da zannediyorum değil mi? Örneği
her yerde. Yani parayı açıkça şey olarak, vergi olarak topluyorlar. Efendim kaymakam atıyorlar, vali atıyorlar. Yani dolayısıyla orada fiili bir durum yaratılmış. Şimdi böyle olunca devlet orada güya bu barış süreci, çözüm süreci dediğimiz süreçte hani PKK silahlarıyla birlikte terk edecekti ama bakıyorsunuz silahlarıyla birlikte terk etmeyi bırakın, devlet terk etmiş orayı.
Yani Allah korusun tabii.
Maalesef yani şey. Onların insafına terk etmişiz. Çünkü oradaki insanların can ve mal güvenliği yok. Biliyorsunuz sokak ortasında giden, yürüyen gencecik sivil askerlerimizin ensesine kurşun sıkıp orada cadde ortasında şehit ediyorlar. Yani dolayısıyla yani bu PKK belasıyla bir şekilde mücadele etmeden, devletin gücünü, otoritesini orada göstermeden, o insanların can ve mal güvenliğini devletin kontrol altında olduğunu hissettirmeden, oradaki insanlar mecburen o terör örgütünün insafına kalmış ve onların istediklerini yapmak zorunda kalan bir şekilde hayatlarını idame ettirecekler veya onlar gibi düşünüyor gibi gözükecekler veya hatta bir zaman sonra onlar gibi düşünmeye başlayacaklar. Hani Mevlana'nın dediği gibi ya yaşadığın gibi inan ya da inandığın gibi yaşa. Yani ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. Yani şimdi dolayısıyla bu şekilde bu gidişat maalesef ülkemizin belli bölgesindeki o yaşananları, ki bu sadece Doğu Güneydoğu'daki hadiselerle kalacak durumda söz konusu değil. Çünkü bizim yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insanlarımızın yapısı ne Irak'taki gibidir, ne Suriye'deki gibi, ne İran'daki gibidir. Nasıl? Irak'ta belli etnik gruplar belli yerlerde yaşar. Suriye'de de aynı şekilde. İran'da da aynı şekilde. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Çünkü biz Cumhuriyet kurulduktan itibaren veya hatta daha da öncesinde böyle bir ayrım gözetmemişiz. Veya böyle belli yerlere insanları
son
hapsetmemişiz.
10 yıl evveline kadar zaten kimlik kökeni kimsenin araştırılmazdı ki.
Yani,
ben mesela yıllardır sizinle tanışırım. Sizin Kırım kökenli olduğunuzu hiçbir zaman yani, bilmiyordum.
Evet, sorma
ihtiyacı
hissetmiyoruz.
Yok, tabii ki.
Tabii ki yani sonuçta Türküz, Türkçe
Türküz
konuşuyoruz.
Tabii ki.
Nereden gelmiş olursa,
bir tarafım
değil mi?
Mesela,
nereden tabii gelmiş olursak olalım, biz artık bu topraklarda aynı kaderi paylaşan insanlarız ve tarihimizde de tabii ki birliktelikler var ama elbette ben işte 93 Harbi diye anılan 1878 yılında hem anne tarafım hem de baba tarafım yani oralardan gelmiş Kırım kökenli bir Türk'üm. Şimdi artık Bursalıyım. Yani tabii. Bursa'da 6. kuşak çocuklarımız yetişti. Ama tabii ki geçmişimi, tarihimi unutmuyorum. Onların kendi akrabalarımın herhangi bir sıkıntısı varsa, ki işte geçtiğimiz günlerde Mustafa Cemiloğlu adıyla kamuoyunda bilinen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu işte Bursa'ya geldi. Onunla bir günümüzü geçirdik. Şimdi mesela Kırım'da da 1944'te yaşanan olayların başlangıcı o olacak diyelim. Yani Rusya'nın işgaliyle orayı bir şekilde bir takım problemler yaratarak Kırım'ı sanki özerk hale getirip sonra Rusya'nın insafına terk etmek veya oraları işgal etmek gibi bir hedefi var, niyeti var. Buna da en fazla oradaki Kırım Tatarları karşı çıkıyorlar. İşte Mustafa Aga'ya oradan giriş yasağı kondu. İşte artık toprağına giremiyor şu anda. Dolayısıyla yani böyle de bir özetle ama biz dediğim gibi yani Osmanlı coğrafyası diyelim buna. Yani Osmanlı coğrafyasının her yerinde olan insanlar dolayısıyla o fütühat ruhuyla gidenler veya işte Orta Asya'dan gelirken belli bölgelerde dağılan o birlikte kader birliği yapmış insanlar daha sonra Osmanlı toprak kaybetmeye başladıktan sonra birçoğumuz Anadolu'ya gelmişiz. Yani Atatürk'ün dediği gibi muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır diyor.
Maşallah.
Yani şimdi böyle baktığımızda Anadolu'da Osmanlı coğrafyasının yani 22 milyon kilometre kare coğrafyadan 780 bin kilometre kareye düşünce her yerden gelmişsin gibi Rumeli'den. Bursa mesela Osmanlı'nın gerçekten böyle tam bir modelidir.
Modelidir.
Yani her yerden gelmiş yani Osmanlı coğrafyasının her yerinden gelmiş insan vardır. Anadolu'nun her yerinden insan gelmiş. Yani işte bu Rumeli, Balkanlar, efendim Batı Trakya. Yani bunların hepsine Balkanlar deniyor ama biraz hani Batı Trakya, Rumeli dediğimiz zaman Kosova, Üsküp akla gelir. Yugoslavya akla gelir. Balkanlar'da Bulgaristan genellikle. Hele hele son dönemde 1989'da biliyorsunuz yine aynı zihniyet. 89'da o zaman komünist Rusya'nın etkisinde olan Zhivkov vesaire yani bizim Müslüman Türk toplumuna eziyet ettiler onlar.
Evet.
Soyadlarını değiştirmek istediler.
Evet.
Yani kimlik yani soykırımsa o da farklı bir soykırım. İlla insanları öldürerek soykırım yapmazsınız. Yani kimliklerini asimile etmek için uğraştılar. Tabii o dönemde gerçekten çok ses getirdi. Birçok insanı Belene kamplarına attılar vesaire. Sonra Bursa'ya da çok göç geldi o anlamda. Türkiye'nin birçok yerine o dönemde çok göçler geldi. Yani baktığımızda biz büyük bir millet olmanın aslında bedellerini ödüyoruz.
Evet.
Yani geçmişte dediğim gibi üç kıtaya medeniyet götürmüşüz. Kaldı ki o medeniyeti götürdüğümüzde hiçbir zaman gittiğimiz yerde insanları asimile politikası uygulamamışız. Hatta
Müslüman
kucak
ahlakı
açmışız.
Evet.
Yani İspanya'da efendim Yahudileri kovmuşlar.
Biz
bağrımıza basmışız. Veya ne bileyim bir başka yere girdiğimizde işte din noktasında herkesi serbest bırakmışız. Yani
gayet
inancınız
gereği,
neyse evet. Ona göre yaşayın demişiz. Dolayısıyla hiçbir zaman zaten asimilasyon politikası olmuş olsa herhalde o gittiğimiz üç kıtanın tamamı yani Türkleşmiş olurdu. Efendim
evet.
Daha farklı bir noktaya gelmiş olurdu. Zaten bizim İslam'da zorlama yoktur. Yani gönül, yani kalben inanması lazım ki. Yani
tabii,
o kelime-i şehadeti kalbinden söylemesi lazım. Sadece dillen söylemek de yetmiyor biliyorsunuz yani. Yoksa diğer türlü münafık olursunuz değil mi? Vesaire. Yani şimdi böyle baktığımızda işte bu büyük millet olmanın, büyük medeniyet olmanın bedellerini bir şekilde ödemiş. Şimdi de işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte 780 bin kilometre kareye indikten sonra Lozan'da bu devletin tapusu imzalanırken Atatürk şöyle bir ayrım yapmış. Müslümanların tamamını bu milletin bir parçası olarak görmüş. Gayrimüslimleri azınlık statüsü vermişler. Yani o günkü istenenler zaten orada. Azınlık statüsünde de bütün haklarını vermişler. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan ne kadar gayrimüslim varsa kiliseleri de var, havraları da var, okulları da var, gazeteleri de var. İsterlerse televizyon da kurabilirler vesaire. Yani
evet.
Azınlık statüsünde herkesin bu anlamda hakkı, hukuku var. Ama şimdi bakın bu coğrafyada yaşarken işte dediğim gibi bu devlet üniter devlet, milli devlet olarak kurulmuş ve o şekilde belirlenmiş. Bugün de anayasamızda hala o ilk üç madde Türkiye'nin üniter devlet ve milli devlet olmasının teminatını ortaya koyuyor. Şimdi bu silahlı örgüt veya işte buna benzer yandaşlar vesaire, işte bir takım gruplar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında kuruluş felsefesini ortadan kaldırıp farklı bir devlet haline getirmek için bazıları farklı hesabı var Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleriyle, birilerinin farklı hesabı var ama bakıyorsunuz o bütün hesaplar bir araya gelmiş. Şimdi onun mücadelesini yapıyorlar.
İzin verirseniz şeyi söylemek istiyorum. Bölücü başı diyor ki ben bu yüzyılın Lenin'iyim diyor. Dolayısıyla da komünizmin temsilcisiyim, tabii, lideriyim diyor. Tabii. Hedefi nedir? Lenin'in, Marx'ın, Stalin'in hedefi nedir? Tamamen komünizmin hakim edilmesi, komünist devlet kurulması. Ve halkın özgürlüğünün tamamen yok edilmesi. Dolayısıyla da birilerinin çıkıp onlar adına, bunlar işte komünist değiller, esasında Kürtlerin, masum Kürtlerin haklarını savunuyorlar, özgürlükçü bir gruplar demesi tamamen bir yalandan ibaret.
Elbette.
Birkaç yıl evvel ben Türkiye'nin çok çok büyük birkaç televizyon kanalından birinin, bu ana haber sunucularına Anchorman deniyor, onlardan biriyle görüşüyordum. Ve bana diyor ki, ben diyorum ki işte PKK diyorum, Marksist-Leninist bir topluluktur diyorum ve Öcalan'da dolayısıyla da bu komünist topluluğun temsilcisi diyorum. Hayır diyor, öyle bir şey yok diyor, işte komünist değiller. Peki kendisi zaten komünist olduğunu, komünizmin hakimiyeti için uğraştığını ikrar eden bir topluluk için üçüncü şahısların ortaya çıkıp da bunlar komünist değiller, bunlar esasında özgürlük mücadelesi veriyorlar demesi, bu tamamen bir aldatmaca.
Şimdi,
demin, buyurun.
Ya bunu manifestolarında, efendim, kongrelerinde falan zaten ifade ediyorlar. Yani Marksist bir felsefeye inandıklarını falan söylüyorlar. Yani bunu nasıl
artık üzerinde tartışılacak bir konu değil.
Ay şimdi özgürlük mücadelesini veriyorlar. Şimdi
tam tersine. Ay
şimdi tabii yani bunları kullanarak, yani bunlara inanmış. Aslında kendilerinde çelişen durumları da var aslında. Yani komünistlerin hedefleri şeyi yoktur. Onlarda millet kavramı falan yoktur komünizmde.
Aile yok, devlet yok, hiçbir şey yok.
Din yok. Yani işte inanç da yoktur.
Evet.
İnsanlar genellikle işte ne bileyim bir robot gibi mi görüyorlar veya
bence hayvan yani, gibi yani
şey
hayvandan
işte,
geldiklerine inanıyorlar.
Üretim ilişki tabii evrim teorisine inanıyorlar. Allah inanmıyorlar.
Asla inanmıyorlar.
Tabii üretim ilişkilerini esas alıyorlar. Sosyolojik ilişkileri öyle kuruyorlar. Üretim ilişkileri içerisinde işte emek kutsallığından bahsedip işte işçi sınıfının yönetimde hakim olmasını ama onlar için evrensel yani internasyonel bir yapı vardır. Yani devlet, sınır falan filan. Onların ütopyalarında ilkel komünel topluma geçme diye bir şey vardır. Biz gençliğimizde çok tartıştık bunları.
Temiz imanlı Kürt kardeşlerimizi tenzih ederiz. Tabii direkt terörist, komünist, yani, Allahsız
elbette,
PKK'dan bahsediyoruz.
Ama yani şöyle söyleyeyim. Biz yani ilkel komünel toplumda şey yoktur işte üretim vardır ama para geçmez. İşte herkes eşit vesaire işte falan ama ben şimdi dönüp gençlik yıllarıma bakıyorum. Yani onlar felsefesini yapmışlar. Biz mesela arkadaşlarımız aynı evde kaldığımızda bizim cebimizdeki parayla arkadaşımızın cebinde hiç farkı yoktu. Üstümüzdeki kıyafetleri aynı şekilde kim ne kıyafet bulursa giyerdi. Biz o niyetleri yani yaşamışız yani o şey değil ama onlar tabii farklı. Onlara gerçekten çok ciddi anlamda bir dış destek de vardı. Yani
var.
Biz
hala
kendimizi korumak için falan çok böyle çareler arardık. Yani nefsi müdafaa halindeydik. Bugün de bakıyorsunuz şimdi yani PKK'nın o silah gücüne bakıyorsunuz. Yani insan gücünün öyle çok fazla olduğunu düşünmüyorum ama işte roket atarlar, İşte ağır silahlar vesaire falan. Şimdi bunların yani bunlar ne yapıyor? Fabrikaları mı var? Hangi üretimle, hangi parayla bunları yapıyorlar? İşte biraz önce ifade ettik. Yani finans kaynakları tamamen bir de insanlık dışı kaynaklar. Yani insanlığı zehirleyerek veya işte zorla, baskıyla, tehditle topladıkları paralarla veya birilerinin
yurt dışı desteği,
yani yurt dışı
tabii,
destekleriyle, yani silahlar olsun. Yani düşünün, dışarıda dağda 10 bin kişiyi beslemek kolay bir şey değil.
Bir gece bile beslemek.
Yani
bakın,
değil mi? Yani
bir gece. Bir füzeler, otomatik silahlar, bunlara milyonlarca dolar para harcanıyor. Yani. Bu paralar nereden geliyor? Yani. 3-5 kişi, 1000 kişiyi bir araya getirin bir yerde, herhangi bir yerde. Evsiz olsunlar, barksız olsunlar. Yemenizi, içmenizi, kalacağınız, barınacağınız
tabii,
yerleri,
tabii.
Tam otomatik silahlarınızı kendiniz temin edin. Mümkün değil ki böyle
mümkün
bir şey.
Değil,
mümkün değil.
Yani
dolayısıyla
10 bin kişi, evet. Yani 10 bin kişiye, yani erzak, bilmem, taşıması, şusu busu.
Sağlık harcamaları.
Yani mümkün değil. Günde öyle 300-500 bin lira para lazım günde.
Tabii.
Yani ayda ciddi anlamda milyonlar, bir yılla, 10 yıla falan baktığınızda neredeyse milyar, yani eski parayla katrilyonlar gereken bir organizasyon. Yani bizim Sayın Genel Başkanımız bir yerde, diğer ikisinin ismini söylemeyeyim ama Türkiye'de 3 tane organizasyon var. Bunlar kendi akıllarıyla, kendi birikimleriyle, kendi kapasiteleriyle yapılamayacak organizasyonlar var. Bir tanesi de Abdullah Öcalan. Yani Abdullah Öcalan baktığınız zaman böyle geçmiş derinliği olan, efendim çok büyük işte bir takım işler yapmış, kafası çok çalışan bir adam modeli de zaten biliyorsunuz.
Garibanın birisi yani,
yani
şu
bir de
anda.
Böyle çok çok affedersiniz yani çok kaba bir şekilde, hani göbeğini kaşıyıp bilmem ne falan, o tür görüntüleri unutmadık yani sonuç itibariyle. Ama mutlaka yani bu kadar böyle canice bir takım şeyleri düşünebiliyor, bu kadar insanı yönlendiriyorsa vardır bir özelliği, ama bana göre bir an önce bu adamın yani beslenen kaynaklarını bir an önce ortadan kaldırılıp onun orada tecrit, yani tecrit derken hapishane şartları neyse ona döndürmek lazım diye düşünüyorum. Bakın ben 2007'de seçildiğimde yine ilk bütçe, şimdi bütçeler görüşülüyor mecliste. Adalet Bakanı'na bir soru sordum o zaman. Dedim ki bu İmralı canisi cezaevinde oradan kaynaklı dışarıya bir kandile veya bir başka yere bir yönlendirme, bir işte pusula, efendim bir şey tespit ettiniz mi dedim. Bana aynen verdi cevap.
Kaç yıl dediniz?
2007.
Evet, yakın.
Mehmet Ali Şahin o zaman Adalet Bakanı. Bana cevap, iki defa tespit ettik, hücre cezası verdik dedi. Şimdi bakın 2007.
2014
şimdi.
Sekreterya istiyor.
Şimdi yani şeyler var, efendim odası büyüdü. Hatta daha da büyük istiyor. Televizyonu var, her gün gazeteleri geliyor. Sonra işte görüyorsunuz televizyonlarda resimler vesaire. Bakın ne kadar moral, motivasyonu yerinde. Yani oraya gidip gelenler aynı şekilde. Veya işte efendim bölgemizde zaten işte Büyük Orta Doğu Projesi adı altında bir takım işte Suriye'de, Irak'ta, işte Arap Baharı'dan da bir sürü karışıklıklar oluyor. En son işte Suriye'deki gelişmelere bakıyorsunuz. İşte Kobani diye bir şey tutturdular. Yani Kobani'de ben buradan da söyleyeyim de.
O da tabii tamamen bir projenin
Kobani'nin
bir
isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Yani
biliyorum, evet.
Yani çok komik, evet. Yani. Kampani evet. Orada bir
Almanlar,
şirket kurulmuş.
Alman şirketi.
Evet, Kampani derken Kobani olmuş. Yani bir herhangi bir şey de değil, dile matup bir isim de değil.
Zaten efendim farkındaysanız ortalığı ayağa kaldırdılar, işte mücadele veriliyor, destek verelim vesaire diye. Bir kaşık suda fırtına koparttılar, işi tamamen ele geçirdi bölgeyi.
Evet, evet,
ve
evet.
Dikkat ederseniz basın propagandası tamamen sustu, yenilgiye uğradılar çünkü.
Yani
ağır
evet,
yenilgiye
yani
uğradılar.
Yani onun şey yok, hatta hükümet de yol açtı biliyorsunuz, peşmerge geçmesini sağladılar falan. Bir kısmı yolda kaçmaya kalkmış herhalde. Bir şeyler olmuş falan.
Kadın kıyafeti giyerek basına da defaatle yansıdı.
Yani,
IŞİD'in karşısında teslim oldular ve kadın kıyafeti giyerek kaçtılar. Biz de diyoruz ki IŞİD bunları orada, hocam hep söylüyor, darmadağın etti diyor. Yani kadın kıyafetiyle makyaj yaparak kaçtılar diyor IŞİD'in şeyinden, zulmünden diyor. Türk devleti nasıl oluyor da diyor bir avuç şeyle, müptezel adamla, silahlı adamla başa çıkamıyor. Zaten böyle bir şey kabul etmiyoruz. Abdullah Öcalan'ın yani, tehditlerini mesela hiç doğru bulmuyoruz. Biliyorsunuz dün basına yansıyan açıklamaları oldu. Sabrım taşıyor artık ya, diye. Evet, sen kimsin? Sabrım işte. Taşıyor diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit edeceksin. Sen kimsin? İşte sağa sola emirler yağdıracaksın. Elin garibanını bir adada tutuklu olarak tutuyorlar. Tabii biz hep şunu söylüyoruz, Adnan Bey de söylüyor, zulmedilmesin diyor. Yani diğer mahkumlara tanınan haklar neyse onlara tanınsın, ailesiyle görüştürülsün, sağlık problemleriyle ilgilenilsin. Ama gariban bir adamın Türk devletini tehdit edilmesine asla izin vermesin. Zaten böyle bir şey söz konusu değil. Bir de biz binlerce yıllık Osmanlı devletinin torunuyuz. Osmanlı İmparatorluğu'nun torunuyuz. 3-5 tane silahlı adamla rahatlıkla başa çıkabilecek güce sahibiz. Evet.
Türkiye Cumhuriyeti kanunları neyi gerektiriyorsa onlar yapılır ama yani şimdi böyle bir bakın ayrıcalık var yani. Herhangi bir mahkum ama işte her hafta 15 günde bir bu şekilde oturup açık görüş işte efendim hatta terör örgütüyle alakalı birçok deklarasyon yayınlıyor. İşte geçtiğimiz yıl Nevruz kutlamaları adı altında işte çıktılar gene. Hem de PKK'nın militanlarının koruması adı altında olduğu bayrakları ve korumaları yani ellerinde Kalaşnikov'la bizim askerimiz polisimiz yok o meydanda. Ve bu meydanda kürsüden çıkıp o bölücü başının bebek katilinin mesajını okudular orada yani. Yani bu adam cezaevinde. Aslında mesela geçmişte işte Sayın Öcalan vesaire falan lafları böyle ne kadar şey gelirdi şey, bize tabii. Böyle itici yani hala itici geliyor bana ama vatandaş artık kanıksamaya başladı ve bu normal şartlarda bizim kanunlarımızda suçu ve suçluyu övmek de suçtur.
Suçtur.
Yani tabii. Bu da bir cezai müeyyideyi gerektiren bir haldir. Ama artık işte televizyon programlarında görüyorsunuz. Yani kahraman ilan edenler var. Yani Sayın Öcalan derken onların açısından sayın olabilir. Yani onlar ona o gözle bakıyor olabilir. Ama bu adam suçludur. Bunu söylediği zaman onu övmek anlamına gelir o. Yani... Şimdi böyle olduğu zaman işte meclisin kürsüsünden de çıkıp bunu söyleyebilirler. Bütün televizyon programlarında da söyleyebiliyorlar. Artık bakın PKK'nın şeyi o bir takım televizyonları var. Buradan isimlerini anmayalım. Sokak ortasında PKK'lılarla röportaj yapıyor, canlı yayınlıyor. O mesela yol kesme hadiseleri falan var ya bunlar özel olarak hani savcıya, polise... Hatta en son savcı dedi, bana da kimlik sordular evet. İşte vesaire. Bu tür eylemleri canlı yayınlıyorlar. Anında televizyonda gösteriyorlar. Oradaki vatandaşa da hem psikolojik baskı
yapıyorlar, evet.
Hem de kendilerinin yanında olanları da moral motivasyon sağlıyorlar. Yani artık o kadar kötü hale geldi oralardaki hadiseler. Yani ben şunu söyleyeyim. Bu gidişattan gerçekten bu adamlar oradaki o insanlara sahip çıkmak adına, bir takım haklar elde etmek adına bunları yapıyor olsalar zaten çoktan vazgeçerlerdi. Çünkü yani bu bölgede de birçok dediğim gibi kendini işte Kürt hisseden veya işte başka bir şekilde hisseden veya konuşan insanlarımız var. Yani Türkiye'deki bir karışıklığın sonucunda neler olabileceğini kimse
Allah
düşünebiliyor
korusun,
mu? Yani?
Allah korusun.
Yani en son Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bütçe konuşmasında aynen şunu dedi. Peki dedi bir gün dedi ülkeyi böleceğim diyenlerle böldürtmem dedi diyenler karşı karşıya gelirse ülkenin ne hale geleceğini hiç düşündünüz mü dedi.
Allah korusun.
Yani şimdi
evet.
Şimdi biz o zaman hukuk devletiyiz. Evet. Her şeyi hukukun içerisinde çözmek durumundayız ama.
Yani devletten tabii her zor durumda bir vatandaşın rahatlıkla devletine sığınıp yardım istemesi gerekir. Bu batıda bu şekilde. Evet. Fakat doğuda demin de sizinle sohbet ederken konuştuk. Beynine silah dayayıp beni destekliyor musun, desteklemiyor musun diye soruyorlar halka. Mecburen seni destekliyorum diyor. Mecburen ailesinden birilerini feda etmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla da hocamız hep şunu söylüyor. Birincisi asker ve polisin çok büyük kitleler halinde bölgede hakimiyet kurması gerekiyor. Silah kullanma anlamında değil, varlığını hissettirmesi anlamında. Dolayısıyla da onlar bir defa bundan çekinmeliler. İkincisi korucuların resmi statüye sahip olup mutlaka silah desteği sağlanması, onlara imkanlar tanınması, onların güçlendirilmesi gerekirse halkın kendini koruyabileceği gibi resmi olarak, ruhsatlı olarak silahlandırılması, kale kolların sayısının arttırılması gerekiyor. Ama bunlardan en önemlisi hocam 20 yıldır anlatıyor. İdeolojik olarak insanları kazanmadan bu belanın önü kesilemez diyor. Yani bunlar komünizme gönül verecek şekilde eğitiliyorlar. Yani bu verdikleri mücadelenin kutsal olduğu, esasında Lenin'in, Marx'ın öğretileri doğrultusunda bir işte kurtuluş mücadelesi verdikleri. Dolayısıyla da gençlere anti-darwinist, anti-materyalist, anti-komünist eğitim verilmeden okullarda ve okul sonrasında medya vesilesiyle bu belanın önü kesilemez. Bu konudaki ideolojik mücadeleyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Bir de şeyi hatırlatıyorum. Rahmetli Türkeş'in Başbuğ'un konuşmalarında da hep ideolojik mücadeleden bahsederdi.
Tabii.
Biraz da onlardan bahsedebilir miyiz?
Şimdi tabii ki yani bu mücadelenin içerisinde biraz önce bahsettim. Onlar da bu mücadeleyi yaparken zaten bir ideolojik bir propaganda ayağını kuruyorlar.
Böyle başarılı oluyorlar.
Tabii ki yani vatandaşa gittiklerinde terör örgütünün o şeyleri, teröristleri her gittiği köyde zaten bir propagandasını yapıyor. Biz şöyle örgütüz, şuna inanıyoruz vesaire vesaire gibi. Ha şimdi dediğiniz gibi bir eğitim noktasına baktığımızda sadece batıda veya işte bir takım yerlerde değil, orada da insan yani inanç, iman noktasında bir takım altyapı oluşturmazsanız, insanların bu yetişirken belli yönlendirmeleri yapmazsanız her türlü baskının, her türlü tehdidin veya her türlü propagandanın etkisi altında kalabilirler. Yani biz yani Türk İslam geleneği içerisinde olan insanlarız. Yani sonuç itibariyle bu coğrafyada olan herkesi de bu kültürün bir parçası. Türklük bakın bir etnik bir şeyi anlatmaz. Yani Türklük bir ırkın adı değildir. Türklük bir kültürün adıdır. Yani bütün bu işte sizin gibi, bizim
ortak
gibi.
Ortak kimliğimizin adı.
Yani evet bir şeydir bu, şemsiyedir, çatıdır, evet. Çatıdır ve bütün bu coğrafyada yaşayan insanların hatta bu coğrafyanın dışında Osmanlı coğrafyasında yaşayan bu kültürün adıdır yani ortak. Yani biz bunların, Kürtleri de biz bunun içerisinde sayıyoruz. Tabii. Yani biz onları farklı görmüyoruz.
Asla tabii.
Şimdi böyle olunca siz oradaki insanlara dediğiniz gibi yani Allah'ın varlığını, birliğini öğretmezseniz, Türk tarihini öğretmezseniz...
Evrim teorisinin geçersizliği.
Yani elbette canım. Yani Allah'ın varlığını, birliğini öğretirseniz zaten evrim teorisini çürütürsünüz.
Evet.
Yani onun için yani öyle bilimsel anlamda da bir takım şeyleri izah etmek lazım tabii. Yani durduk yerde bir tane hücreden efendim tesadüflerle milyonda bir tesadüflerle dünya oluşacak, canlılar oluşacak vesaire. Yani bunlar komik şeyler tabii. Yani mutlaka birileri bir şeyleri izah etmek veya kendi düşüncelerine bir şey altyapı, temel oluşturacak diye bir şeyler uydurabilir. Yani onlara bir şeyimiz yok, itirazımız yok ama maalesef ülkemizde evrim teorisi bilimsel bir şeymiş gibi anlatılıyor veya öyle konuluyor. Yani bu da birinin ortaya attığı bir teori dersiniz.
Sofsata.
Yani veya işte o şekilde ama bu ya, bilimin temeli gibi efendim bilime inananların inandığı bir teoriymiş gibi falan anlatılmaya çalışılıyor. Bu da çok yanlış bir şey tabii. Bu anlamda devletin buna dikkat etmesi lazım. Yani
doğru,
eğitim evet. Politikalarında ama bunun dışında tabii sivil toplum kuruluşları olarak efendim farklı bir yapıda. Bir de yani sosyolojik anlamda da oralardaki o mücadeleyi sürdürürken ben biraz önce hani terörle müzakere değil de mücadele derken zaten dedim ya sadece silahlı mücadele değil. Oraya sosyologlar, efendim halkla ilişkilerle ilgili uzmanlaşmış insanlar, psikologlar, efendim her türlü
din adamları.
Yani elbette konusunda yetişmiş, birikimli ne kadar insan varsa orada bir seferberlik ilan ederek bir orada bir mücadelenin içerisine girmek lazım. Ya bak bir de şu var, yani sanki hani Türkiye'de hak, hukuk vesaire falan hani verilmiyormuş bilmem. Ben birçok düğüne de giderim yani şeyimiz gereği. Ne bileyim işte Rumeli'den gelenlerin düğünündeki şarkıları da dinlerim. Hatta başka Arnavutça, Boşnak kardeşi, ben onlarla birlikte büyüdüm mesela. Benim Bursa'da büyüdüğüm mahalle Bosna'dan, Sancak'tan gelen kardeşlerimizin bulunduğu mahalle. Ve çok onlar mesela bizim Türk olma hakkımızı kimse elimizden alamaz diyorlar. Yani biz kesinlikle bu milletin bir parçasıyız diyorlar. Onlara işte ayrı dil vesaire falan, onların da var yani aynı şekilde konuştukları dil var.
Tabii.
Ama bakış açıları bu. Yani onların dinlediği müzik de benim hoşuma gider. Oyunları da hoşuma gider. Katılırım da. Yani hiç bunlar problem değil. Yani halay da bizim, horon da bizim, evet. Zeybek de bizim. İşte hepsi bu anlamda bu tadı hissetmek lazım. Şimdi sosyolojik hak başka bir şey, siyasi hak başka bir şey. Yani bir kere bunun ayrımını iyi yapmamız lazım.
Doğru bir nokta.
Yani bu mesela yanlış, işte Kenan Evren yanlış yaptı mı? Yanlış yaptı. Yani dili yasakla, konuşmayı yasaklayamazsın.
Yasaklayamazsın.
Yani, ben şimdi 89'da yedek subaydım Balıkesir, Buraniye'de. Koskoca topçu alayı. Efendim bir her yerden gelmiş askerler var. Şimdi nöbetçiyiz veya işte bir yerde oturuyoruz. Şimdi telefon edecek, çocuk gözümün içine bakıyor. Ne oldu diyorum. Ya komutanım işte annemle görüşeceğim ama Türkçe bilmiyor, ne yapayım. Şimdi konuş kardeşim dedim. Yani ama şey yasak. Yani ya böyle yasak olur mu?
Tabii.
Yani bu işin mantığı olur mu? Neden? Yani konuşsa ne olur yani? Türkçe konuşsan olur, başka İngilizce konuşsan olur vesaire.
Tabii,
yani
doğru, evet.
Ha şimdi böyle bir takım yanlışlıklar yapılmış. Bu yanlışlıkları da bugün bizim önümüze koyuyorlar tabii. Yani.
Bir de kasıtlı tabii zulümler var. Güneydoğu'da yani, kendini devlet gibi tanıtan bir takım kişilerin,
evet, maalesef,
insanların
maalesef
kapılarına dayanıp gece vakti alıp götürüp işkence yapıp bir yerlerde cesetlerini var, var bırakmaları, devletle halkı tamamen karşı karşıya
şimdi
getirmeleri.
Bakın tabii oralarda olunca böyle algılanıyor. Yani biz de çok işkence gördük. Biz de çok zulüm gördük.
Bizim benim camiada biliyorsunuz
yani,
yıllarca. Tabii.
Tabii canım, yani şimdi benim arkadaşlarım çok işkence. Benim kaldığım evde işte o dedim ya 11 Eylül 12. Ondan sonra işte evlerimize gittik. Sokağa çıkma yasağı vesaire. Bir iki ay içerisinde bir operasyon oldu. Ben tesadüfen Bursa'ya gittim. O operasyonun olduğu günler, bir iki gün. Benim evimde kalan lardan iki seneden aşağı cezaevinde yatmayan yok. Bir de hepsi bir C5 dediğimiz bir organizasyon vardı. Aklınıza gelen her türlü işkenceyi gördüler. Yani çıktık da şimdi biz devlete düşman mı olalım?
Asla,
yani?
Tabii.
Oradaki yapanların yanlışıdır. Veya işte o gün gelenlerin, o gün gelen zihniyetin yanlışıdır. Kenan Evren çıktı. Bizim arkadaşlarımız idam edildi. Ne dedi? Dengeyi sağlayacağız. Bir ondan bir ondan.
Biliyorum.
Yani. Yok işte asmayalım da besleyelim mi? Falan böyle birçok. Hatta daha sonra suçsuzluğu ispat edilmiş birçok arkadaşımız çıktı ortaya yani. İşte Mustafa Pehlivanoğlu başta olmak üzere. Yani şimdi ne yapalım biz? Yani düşman mı olalım devlete? Şimdi?
Diyorsunuz ya siz, Allah tabii kaderde öyle yaratmış. O gün orada olmadığınız için belki gözaltına yani alıp hapse girmemişsiniz. Halbuki şimdi yönetimdesiniz. Tertemiz bir insansınız, imanlısınız, milliyetçisiniz. Dolayısıyla da biz o dönemin zulmünü, o dönemin idamlarını çok kınıyoruz. Yani idam edilerek değil de şimdi de öyle.
Elbette.
Aynı şekilde kazanılarak,
aynen,
ideolojik
aynen
olarak anlamlı ikna edilerek çözüm kesinlikle bulunmalı.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir kere oradaki yani teröristle vatandaşı bir kere ayırmak zorundayız.
Evet.
Yani bunu ayırmazsak zaten en büyük hatayı yapmış oluruz bu anlamda. Yani terörist teröristtir. Bunlar da bellidir zaten. Yani eline silah alıyorsa, devletin askerine, polisine kurşun sıkıyorsa, efendim bunlar da yani bir istihbarat örgütleri var vesaire. Yani bunlarla ilgili her türlü çalışmayı yapabilirsiniz. Ha, yani efendim sokağa bazen işte kadınları, çocukları vesaireleri sevk ediyorlar. Onları yani onları da enterne edebilirsiniz. Yani böyle çok yaygınlaştırmayabilirsiniz. Biz ifade ettiğim gibi 12 Eylül öncesindeki o mücadele şartlarında yani 50 kişi, 1000 kişilik okulu boşaltıyorduk. Veya bir başkası aynı şeyi yapıyordu. Birlikte yürüyormuşuz gibi, sanki bizimle birlikteymişiz gibi bir görüntü veriyordu. Yani bu psikolojik bir şeydir. Toplum psikolojisidir. Toplu psikolojidir. Dolayısıyla yani oradaki insanları da dediğim gibi yani ayırt etmek lazım. Oradaki insanları da zulmetmemek lazım.
Tabii.
Yani daha çok şefkatli yaklaşma. Oradaki insanlara şefkat gösterip hatta oraların kalkınmasını, oradaki işsizliği, oradaki geri kalmışlığı, efendim eğitim seviyesini, her şeyini bir şekilde yukarı çekerek burada birlikte yaşamanın tadına varacaksınız. Yani farklılıkların farkında olarak birlikte yaşamanın yollarını aramak zorundayız.
İnşallah.
Yani olabilir. Yani dediğim gibi otursak birçok konuda farklılıklarımız da olabilir. Yani sizinle de olabilir, bir başkasıyla da olabilir. Hatta insan kendi kardeşiyle farklı düşünebiliyor.
Çok doğru.
Farklı düşünceler olabiliyor. Farklı pencereden bakıyorsunuz vesaire. Şimdi bir de bu hele hele dünyamızın geldiği son yıllarda, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kesinlikle güçlenerek yoluna devam etmeli. İşte ben yine konuşmamın bölümünde dedim, yani biz büyük millet olmanın bedellerini ödüyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de güçlenmesini istemiyorlar tabii ki. Yani nasıl güçlendirmezler bizi, nasıl kalkındırmazlar? Kontrol edilebilir istikrarsızlık modeli var.
İç çatışma.
Tabii evet. Yani bir taraftan şimdi siz sürekli başınız ağrırsa veya dişiniz ağrırsa yani istediğiniz gibi verimli çalışabilir misiniz?
Hayır. Tabii.
Yani bu da aynı. Sürekli bizim başımızı ağrıtıyorlar, dişimizi ağrıtıyorlar. Dolayısıyla verimli olamıyoruz. Yani ülke olarak diyorum. Yani böyle bir derdimiz olmasa, böyle bir problemimiz olmasa hem meclis, hem vatandaş, hem televizyonlar, hem buna harcanan kaynak, bu anlamda mücadelede de işte bir takım, gerçi son dönemde mücadele kalmadı ama yine de bir takım planları var.
Bir takım hayır, şeyler yapıyorlar.
Şeyler yapılıyor yani, masraf gene devam ediyor. Dolayısıyla bu kaynaklar da yatırımlara gider, kalkınmaya gider. Birçok işsizimize iş olur. Hatta o bölgelerde de yani birçok yere ya artık GAP projesi bitmiş. Efendim onun dışında barajlar vesaire. Yani birçok şey var orada. Yani artık teknoloji gelişmiş. Orada tarım, hayvancılık veya tarımsal sanayi, efendim hayvancılığa dayalı. Yani her şeyi yapabilirsiniz yani oralarda. Ama dediğim gibi bizi niye bırakmıyorlar rahat? Yani bu bizim gerçekten problemimiz, çözmemiz gereken bir problem mi? Hayır. Yani şöyle söyleyeyim, çözmemiz gereken derken terör anlamında çözmemiz gereken bir şey. Ama biz bu konuda ne kadar işte bu bahsettiği terör örgütünün işte hak, hukuk vesaire bunların hepsini de versek bitmez bizim bu problemimiz. Yani,
yani eğer başka ama bir birlik şey olursak rahatlıkla üstesinden gelebiliriz.
Ha,
mesela
birlik olursa tabii ki.
Kürt kardeşlerimize şunu çok net anlatmamız gerekiyor. Güneydoğu'nun bu kadar birçok bölgesinin gelişmemesinin, halkın darlık yokluk içinde yaşamasının, huzursuzluk içinde yaşamasının sebebi PKK belası.
Elbette.
Yani PKK'yı kurtarıcı olarak değil, PKK'yı üstlerinden atılması gereken bir bela olarak görmeleri gerekiyor. Ve siz konuşmanızın başında çok önemli bir şey söylediniz. İmanlı, dindar, alnı secde gören, kıblemiz bir olan temiz Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz Allahsız, kitapsız
kesinlikle,
PKK dediniz.
Kesinlikle.
Bizim bunu Kürt kardeşlerimize çok net olarak anlatmamız gerekiyor. Allah izin verirse birliğimizi, bütünlüğümüzü tekrar temin etmemiz gerekiyor.
İnşallah, inşallah.
Bu vesileyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye de selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz.
Teşekkür ederiz.
Hem kendisi hem MHP camiası olarak çok önemli bir görevi yürütüyorsunuz. Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım, iyiliği emredin, kötülükten sakındırın diyor.
Evet.
Siz bu vazifeyi yerine getiriyorsunuz mecliste. Hükümete çok önemli tavsiyeleriniz oluyor. Allah parti, grup, cemaat, tarikat ismi gözetmeksizin hepimizin birliğini, bütünlüğünü artırsın.
Amin inşallah.
İnşallah Türkiye'yi dünya lideri haline getirsin.
Evet, evet.
İnşallah Türkiye'yi dünya barışına vesile etsin.
Amin. Amin.
Türklerin özellikle Güneydoğu'daki güzel ahlakını bütün dünyaya yaysın.
Hı hı.
Bu programları, sizin hepimizin çalışmalarını da bunlara vesile etsin.
İnşallah.
Biz, buyurun, son
yani ben
alayım.
Sonuç olarak şöyle söyleyeyim. Allah bize yani seferi farz kıldı. Yani sonuç, zafer Allah'tan. Yani
tabii.
Biz şimdi yarın öbür gün Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman siz üzerinize düşen görevleri yaptınız mı, yapmadınız mı, onun hesabını
tabii
soracak. Yani
doğru.
Niye zafer kazanmadın, niye bu sorunu çözmedin gibi bir soruyla muhatap kalmayacağımızı düşünüyorum. Yani dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi biz bu yolda karınca misali yangına su taşıyan insanlarız. Biz elimizden geldiği kadar yaratılışın gayesi doğrultusunda insanlarla hoşça yardımlaşarak Allah'ın emirleri doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu hayatımızı bu şekilde idame ettirip görevimizi bitirmek üzere, yani ömrümüzün sonuna kadar bu şekilde. Biz seferden sorumluyuz. İnşallah zafer, takdir neyse Allah'tan diye
Allah'tan
düşünüyorum.
İnşallah.
Bu seferde biz üstümüze düşenleri yapıp yapmadığımızı ben düşünüyorum. Genelde de yatağa başımı koyduğumda vicdanım rahat olarak uyuyorum. İnşallah,
İnşallah.
Hayırlısı olur. İnşallah güzel günleri yarınlarda görürüz. Bizim korktuğumuz, üzüldüğümüz veya endişe ettiğimiz gelişmeler değil de çok daha güzel günlere doğru gider inşallah.
İnşallah. Tatil günündeyiz. Siz meclisteki yoğun çalışmalarınızı ara verip koşarak geldiniz. Bu programa katıldınız. Allah inşallah bütün duamızı, niyetlerimizi kabul eder, gayretlerimizi kabul
i̇nşallah.
Eder. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız.
Ben teşekkür
katıldınız.
Ediyorum. Sağ
Şeref
olun.
Duydum. Konuşmalarınız da çok hikmetli oldu. Allah razı olsun sizden inşallah. Efendim, Başkent Birikimleri programının bu haftaki konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sayın Necati Özensoy'du. Bir sonraki program görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.